Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Alican, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, ülkemiz büyük bir seçim atmosferinden çıktı. Yerel seçimler yapıldı pazar günü, 31 Mart pazar günü. Sonuçların ülkemiz adına, milletimiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Bugün ağırlıklı olarak bu yerel seçimleri konuşacağız hocamla birlikte burada. Genel değerlendirmeler yapacağız. Cumhurbaşkanlığı sisteminin, yeni yönetim sisteminin bir şekilde testi sağlaması deniliyordu bu seçimler için. Bunun karşılığı ne oldu? Bunu konuşacağız. İttifaklarla bir yerel seçime gidildi. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı. Alınan oylar bir önceki seçime göre gerçekten bu sağlama gerçekleşti mi Cumhurbaşkanlığı sisteminin Cumhur İttifakı adına? Bunu masaya yatıracağız. El değiştiren büyük şehirler var. İstanbul, Ankara, Adana, Mersin gibi. Bunları konuşacağız hocamızla birlikte. Aynı zamanda bugün bir seçmen sosyolojisi de yapmış olacağız, değil mi hocam?
Evet, evet.
Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk,
öncelikli olarak seçimlerin ülkemiz adına hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Genel olarak nasıl buldunuz hocam? Genel bir değerlendirme yapar mısınız? Ülkemizdeki bu son yapılan yerel seçimler hakkında neler söylemek istersiniz?
Şimdi bu son yerel seçimler belki de Türkiye'de yerel seçimler içinde en sert propagandanın uygulandığı bir seçimler dizisi oldu. Çok sert bir propaganda hakikaten uygulandı. Hem CHP hem Cumhur İttifakı hem Millet İttifakı sert bir dil kullandı. Yeni medyayı kullandı yoğun bir biçimde. Sosyal medya dediğimiz Twitter, Facebook, internet, Instagram vesaire, bunlar üzerinde
YouTube'da videolar
gezdi.
Kısa filmler,
yani
tanıtım
Türkiye'de
filmleri.
Sadece mesela il başkanları, ilçe başkanları değil, aynı zamanda muhtarlar bile, onlar bile video çektiler. Kamuoyuna
az bayrak vardı, daha az pankart vardı hocam.
Evet, daha az pankartlar vardı, bayraklar vardı. Çünkü gittikçe artık o klasik seçim propagandası yerine daha yeni propaganda araçları, teknolojileri ve ortamları gelişiyor. Türkiye bu seçimde bununla yoğun bir biçimde tanıştı ve bunu kullanmaya yöneldi. Mesela Cumhurbaşkanı özellikle Türkiye'nin birçok ilinde konuşmalar yaptı. İstanbul'da çok yoğun anlamda mitingler yaptı. En fazla miting yapan kişi oldu. Cumhuriyet Halk Partisi pek bu düzeyde bir başarı ortaya koymadı. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi sonuçlara baktığımız zaman önemli bir başarı elde etti. Bu da dediğimiz gibi bu yeni teknolojilerin kullanımıyla çok yakından alakalı, ilgili. Yani o şölen havası veren meydanlarda olmak bir sevinç veriyor, bir güzellik veriyor insanlara. Ama insanlar orada kalmıyorlar. Oradan dolup o dolulukla gidip sandığa oy atmıyorlar. O dolduktan sonra eve geliyorlar. Ellerinde cep telefonları var.
Televizyon var.
Ondan sonra yeni mesajlarla, yeni görüntülerle
ya da yeni manipülasyon araçlarıyla karşılaşıyorlar.
Yeni manipülasyonlarla karşılaşıyorlar ve ona göre hareket ediyorlar. Bu öteden beri vurguladığımız bir şeydi ama bu seçimlerde çok net bir biçimde bunu gördük. Artık siyaset meydanları o büyük meydanlar olmaktan çıkıyor. Yani eskiden beri dünyada 19. yüzyılda yapılan büyük kitle meydanları var. Yani işte Türkiye'de Kızılay Meydanı, Beyazıt Meydanı, efendim böyle hep Atatürk Caddesi diye anılan Türkiye'nin farklı şehirlerinde bu caddelerin ya başlangıcında ya sonunda böyle büyük meydanlar var. Dünyada işte Kızıl Meydan var şeyde. Paris'te meşhur Şanzelize Caddesi var aynı şekilde. Moskova'da Kızıl
Meydan
var. Bütün bu meydanlarda siyasetçinin karizmasıyla çıkıp kitleleri yönetmesi 19. yüzyılda doğmuş bir siyasi olguydu.
Propagandanın
en etkili mekanı ve en etkili araçlarından birisiydi. Ama günümüzde artık bunların yerine bu bahsettiğimiz yeni sanal meydanlar var. Yeni sanal tartışma ortamları var. Bir de artık sadece siyasi aktörler tek başına bu propagandalarda etkili olmuyorlar. İşte bir sürü hikayeler taşınıyor buraya. Bir takım insanlar etkili olabiliyor. Beklemediğiniz insanlar, beklemediğiniz mesajlar, hikayeler geçebiliyor burada. Türkiye seçimi bence bütün bu sert bir dilin kullanılmasına rağmen seçimi başarılı bir biçimde sonlandırdı. Demokratik tahammüllere uygun sonlandı. Türkiye tabii büyük terör gruplarıyla da yüz yüze yaşayan bir ülke. Buna rağmen Allah'a şükür bir terör olayı da olmadan, bir ciddi sorun yaşamadan seçimleri gerçekleştirdi. Malatya Kötürge'de tabii o siyasetten çok aslında siyasetle yansıdı ama
hasabiyet,
aileler arasındaki
bir asabiyetten
kaynaklanan bir şeydi. İnsanlar seçime gittiler, tercihlerini kullandılar. Ve bir de şunu gördük aslında Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da ilk başkan olarak seçilmesini şimdi de gördük benzer tutumu. O zaman bütün merkez medya Erdoğan'a karşı bir söylem üretimi içindeydi ama yine de Erdoğan seçildi ve başkan oldu, belediye başkanı. Şimdi de merkez medya çoğunlukla diyelim muhafazakarlardan yana, AK Parti'den yana bir
tavır koydu.
Tavır koydu fakat bu tamamıyla da sonuç vermedi. Demek ki şunu anlıyoruz, yani ne kadar medya, manipülasyon, propaganda, reklam şirketleri, çevreleri, kişileri çalışırsa çalışsın, demokrasiyle yönetilen bir ülkede insanların kendi iradelerini kullanma imkanları var. Rey veriyorlar ve sonuçta kendi tercihleri doğrultusunda hareket ediyorlar.
Evet. Hocam bunları tek tek konuşacağız. Ben şu bilgileri vermek isterim ve ittifakları da biraz konuşalım istiyorum. Şu an itibariyle Cumhur İttifakı'nın %51.6 oy oranı, Millet İttifakı'nın da %37.5 bir oy oranı var. Türkiye genelinde seçmen sayısı 57.093.000, geçerli oy 46.411.000, katılım oranı %84.6. Ve yaklaşık 2 milyon geçersiz oy var. Bu da ilginç hocam. Evet. Birazdan bunu da size soracağım. 1 milyon 907 bin oy geçersiz olmuş. Bu nedir? Bu bir tavır mıdır? Birazdan onu da soracağım size. Şimdi Cumhur İttifakı'nın ve Millet İttifakı'nın oylarına bakarsak sanki bunlar Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aslında konsolide olmuşlardı. Yani iki ittifak da birbirini sanki orada ötekileştirmişti, taraftarlarını kendi yanlarına almışlardı, bu ortaya çıkmıştı. Üç aşağı beş yukarı bunun yine gerçekleştiğini görüyoruz hocam. Ve bu seçimlerin bir şekilde Cumhurbaşkanlığında alınan oy oranından epey aşağıda olursa, yani ciddi bir oranda aşağıda olursa, Cumhurbaşkanlığı sisteminin yeniden tartışmaya açılacağı bizzat Devlet Bahçeli tarafından birkaç kez dile getirilmişti. Onun beka tartışmasından başka bir argümanı da buydu. Yani sistem sorgulanır hale gelir demişti. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Cumhurbaşkanlığı sistemi sorgulanmaz mı bu neticeye göre? Ankara ve İstanbul'un da AK Parti'nin elinden çıktığını göz önüne alırsak ne dersiniz? Yani ileriki zamanlarda taşlar yerine oturduktan sonra özellikle İstanbul ve Ankara'nın kaybedilmesiyle birlikte bu oy oranına rağmen Cumhurbaşkanı'nın statüsü, konumu, otoritesi tartışılır mı? Yeni sistem tartışılır mı? Ne dersiniz?
Ben seçimlerden önce de söylemiştim, televizyonda konuştum. Sayın Bahçeli öyle açıklama yapabilir o dönemin siyasi konjonktüründe, seçim propagandasının bir parçası olarak konuşmuştur onu. Nitekim akşam Sayın Bahçeli'nin konuşmasına baktığımız zaman Türkiye'de seçimlerin demokratik tahammüllere uygun bir biçimde olduğunu, millete, vatana, devlete hayırlı olması yönünde açıklamaları oldu. Bence bunlar doğrudan birbiriyle ilişkili alanlar değil. Türkiye bir sistem tercihinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı sistemi, halk bunu onayladı. Bu başarısız olursa ciddi anlamda daha sonuçlarını görmedik. Başarılı mı, başarısız mı? O zaman bunu tartışmaya açma hakkı olur insanların, toplumun, siyasi rakiplerin. Ama şu an böyle bir durum yok. Bu yerel seçimlerdir. Yerel yönetimlerle ilgili seçimlerle Cumhurbaşkanlığı sistemini karıştırmamak lazım. İki farklı alan bu. Dolayısıyla buna rağmen yine de tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi veya Millet İttifakı bu tartışmayı yapacak zaman zaman, bunu gündeme getirecek. Ama bence bunun siyasette çok bir karşılığı yok. Doğru bir yaklaşımda değil. Dediğim gibi iki farklı sistem var burada. Burada tabii ciddi bir değişme oldu. Yani 94'ten beri Türkiye'de belediye başkanlıklarını büyük ölçüde İstanbul ve Ankara, özellikle iki büyük metropol, iki önemli şehir. Ankara Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olması nedeniyle çok önemli. İstanbul'da Türkiye'nin hem kültürel hem de sermaye merkezi olması.
Ve nüfusun beşte biri İstanbul'da neredeyse.
Bu açıdan çok önemli. AK Parti'nin doğduğu şehirdi İstanbul.
Evet.
Çok büyük hamlelere, çok büyük projelere, çok büyük katkıları oldu.
Ve 25 yıldır yönetiyordu.
Yönetti bunu. Evet. Sonuçta demokrasi var Türkiye'de. Yani hep siz yönetecek değilsiniz. Sırayla bir parti gelir, diğeri gider yani. Dolayısıyla bu defa olmasa bir sonraki sefer olacaktı. Bir defa böyle bakmak gerekiyor. Yani demokrasilerde her zaman bir parti yönetmez bir yeri. İkincisi, halkın verdiği bir karardır bu. Buna saygı duyulur. Millet bu yönde bir tercih koydu ortaya. Üçüncü olarak muhafazakar siyaset, AK Parti siyaseti açısından düşünmemiz gerekir. O açıdan baktığımızda da AK Parti açısından tabii ciddi bir kayıp var. Yani İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya gibi.
Adana, şehir, Mersin.
Yani bu, hayır, onlar zaten AK Parti'nin yönettiği şehirler değildi.
Ama yani CHP'ye geçti.
Ya yani Adana'da MHP
Bolu geçti mesela hocam. Evet. Bolu AK Parti'den CHP'ye geçti.
Yani o tür
Kırşehir geçti.
MHP Kırşehir var. Ondan sonra Kastamonu var. Bir takım İç Anadolu'daki şehirleri de AK Parti MHP'ye.
Karabük var, Karaman var.
Kaybetti. Dolayısıyla AK Parti il başkanlıkları nezdinde baktığımızda ciddi kayıplara sahip.
Orada da şöyle
oy
bir
oranına baktığımız
şöyle
zaman
şöyle bir şey var hocam. Beka tartışması MHP'ye yaradı bu manada diye bir.
Yani bence evet biraz
var.
Ona yaradı. Çünkü AK Parti'nin doğuşuna baktığımız zaman, söylemine baktığımız zaman, kurucu ruhuna baktığımız zaman bir umut olarak doğmuştu. Ben o zaman kitabımda da yazdım. Müjde siyaseti de diyorduk. Türkiye'nin büyümesi, dünya devleti olması, Orta Doğu'da lider olması, kalkınması, bütün bunlarıyla büyük Türkiye hayallerini yeniden, yeni Türkiye diyorduk. Yani yeni Türkiye, büyük Türkiye hayalleriyle insanlar seferber oldular. Ama bu dönemde evet, yani Türkiye 2013'ten beri terörle uğraşıyor, darbelerle uğraşıyor. Meşru hükümet, iktidar, Cumhurbaşkanımız Erdoğan. Dolayısıyla zor bir dönemden geçiyor ve Türkiye'ye yönelik ciddi tehditler vardı. Bundan etkilenerek de siyasi propagandasının bir ayağını beka üzerine oturttu. Sadece bekadan da bahsetmedi. Yani ben tabiri caizse söyle diyorum. Erdoğan bir yandan yumruk salladı, öte yandan da milletiyle türkü söyledi, şarkı söyledi.
Evet.
Yani hem kavga etti hem de sevindi. Bu iki şeyi birlikte yaptı. Fakat sonuçta AK Parti'ye hakikaten o doğuş ruhuyla birlikte bu milletin verdiği rol beka sorunu üzerine odaklanan bir rol değil. Büyüme, ekonomik olarak büyüme, adalet olarak büyüme, dünyada siyaset olarak büyüme. Bu açıdan bir rol verdi AK Parti'ye. Bu rolle AK Parti'nin önemi var. Hala da ciddi bir oy oranını koruyor.
Evet.
Fakat bence bu rolünü işlemesi gerekir. Bakın, beka dediğimiz şey İnsan varlığının, devlet varlığının ilk yaşam basamağıdır. Yani önce insanın var olabilmesi için hayatının güvenliğini sağlaması lazım. Bu varlığımızın ilk basamağıdır. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri bu söylemi dillendiriyor ve sürekli beka diyor. Biz bir türlü bu ilk aşamadan bir üst aşamaya geçemiyoruz. Ya kardeşim, tamam biz şeyden geldik. Büyük işgallerden
geldik,
parçalanmalardan geldik.
Yani bir de sadece sağ muhafazakar,
eyvallah,
İslamcı siyaset
değil,
demiyor
değil.
Bunu değil mi hocam?
Tabii tabii.
Kemalist, laik siyaset
tabii
de bunu söylüyor.
Şimdi o zaman eyvallah, bütün topraklarımız işgal edildi, milli mücadele verdik, topraklarımızı yeniden kazandık. az da olsa Anadolu'da var olma hakkını elde ettik. Tamam mı? Bu değerli bir şey, büyük bir şey. Ama artık bizim yeniden büyümemiz, yeniden açılmamız, yeniden yürümemiz lazım. Hocam, hala biz beka ne demek biliyor musun? Yürüme, yerinde dur ve etrafında sürekli korkuyla...
Savunmaya geç.
Taarruzda olmalıyız. Taarruzda olmayan bir millet savunmayı başaramaz. Bunu söyleyeyim bakın. Cumhurbaşkanımızın Suriye politikası çok doğru bir politikadır. Eğer Türkiye kim ne derse desin Suriye'ye girmeseydi PKK Allah korusun Sivas'a Ankara'ya kadar gelebilirdi. Bunu söyleyeyim ama Suriye'ye girerek Türkiye bu şeyi taarruz ederek daha üst bir siyaset ortaya koydu aslında.
Daha uzun vadede durdurdu.
Bunu da görecek. Hatta Sayın Davutoğlu'nun meşhur bir sözü vardı. Türkiye'nin güvenliği Edirne'den ve şeyden başlamaz diyordu. Çok daha geniş bir vizyonla hatırlarsınız tabii. Belki.
Evet.
Değil mi?
Yani uzak Asya'dan ve Avrupa'nın ortasından başlar.
Başlar.
Yani. Evet.
Bu çok doğru bir teşhis yani. Dolayısıyla biz beka değil. Ya bu Türkler bir de bu kadar niye beka sorunu üzerine duruyorlar? Bir sorsunlar kendilerine. Ya dünyada 16 tane devlet kurmuşuz diyor. Ya madem öyle neden korkuyorsun kendinden bu kadar diye ki biz en son Anadolu'da bizi durdurdular. Şimdi yeniden var olacağız. Genişleyeceğiz. Fethe yöneleceğiz. Nüfuzumuzu yayacağız. Enteresan bir şey. Türkiye AK Parti iktidara geldiği zaman Erdoğan'ın balkon konuşmalarında bunlar vardı. Üsküp'e selam olsun diyordu. Sena'ya selam olsun diyordu. Kayre'ye selam olsun diyordu. Bakın. Değil mi?
Evet.
Yani bu Türkiye'nin büyüme vizyonunu anlatan bir şeydi.
Evet.
Dolayısıyla bu beka bence evet konjonktürel ciddi terör tehdit olayları vardı ama yine de bu dediğimiz çok doğru. Bu daha çok MHP'nin siyasetiyle bütünleşen bir şey, AK Parti'nin siyasi ruhuyla bütünleşen bir söylem değil diye düşünüyorum bence.
Ve daha çok MHP'ye yaramış gibi
pratikte
gözüküyor.
De evet öyle gözüküyor. Tabii bunlar daha bir analiz edilecek, MHP'li, ortaya konacak.
AK Partili seçmenler MHP'ye geçmişler yani görünen o.
Evet,
görünen
evet,
o.
Evet.
Hocam strateji açısından da hem beka meselesi çok konuşuldu. Bir de şu vardı yani muhafazakar seçmende. Ya AK Parti'ye bir ders mi versek? Bunu hatta evet. AK Partili siyasetçiler bile konuştu bir ara.
Evet.
Bazıları da eleştirdi bunu. Ya bunu hani seçmenleriniz konuşsun ama siz bunu seçmenin aklına düşürmeyin diye eleştiri de geldi.
Sayın Cumhurbaşkanımız şimdi, da biraz buna yani çağrıştıran mesela, ifadeler
evet,
kullandı.
Mesela İstanbul'a ihanet ettik dendi evet. Ki İstanbul'u 25 yıldır bu siyaset yürütüyor. Evet. Parti isimleri zaman zaman değişse de. Seçmenin tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani 1.907.000
evet.
Geçersiz oy var. Herhalde bunlar hataen geçersiz değildir. İnsanlar... Giriyorlar o oy verecekleri yere,
evet.
Kapalı alana. Orada işte bir takım işaretler koyuyorlar.
Evet.
Bir takım ironik espriler yapıyorlar. Zarfın içine koyuyorlar. Hani ben bunun 100 bininin dışında 1 milyon 800 bininin kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Yani hem geçersiz oy sayısının artmış olması ki her zaman oluyor bu oran... Ve İstanbul gibi, Ankara gibi uzun yıllardır 1994'ten beri bu muhafazakar siyasetin yönettiği yerlerin kaybedilmiş olması. Ya seçmen ne dedi AK Parti'ye hocam?
Evet, bence tabii muhafazakar seçmen özet olarak şu mesajı verdi. Biz AK Parti siyasetinin yani bu siyasetle beraber devam edeceğiz ama bunu gözden geçirin. Tamamıyla da memnun değiliz. Bazı memnuniyetsizliklerimiz var. Dolayısıyla ona göre de bir tutum ortaya koydu. Nitekim evet AK Parti'nin oy oranı belli ölçüde korumaya devam ediyor. Yüksek bir oy var. Fakat pratikte başkanlar kazanma, belediye başkanlarını kazanma açısından baktığımızda da belli başarısızlıklar var. Bu başarısızlıklar tam da bunu anlatıyor. Yani zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanı da dile getirdi. Kibirli olmayın. Bize kızıyorlar ama şu an kızma zamanı değil. Küsüyor ama şu an küsme zamanı değil. bu konularda AK Parti'nin kendisiyle ciddi anlamda yüzleşmesi gerekiyor. Yani mesela dikey mimari konusunda hep gündeme gelen bir şey. Hakikaten söylem düzeyinde bunu AK Parti söyledi fakat pratikte bunu uyguladı mı? Milletin AK Parti'nin bunu uygulanana dair inancı oluştu mu? Kibir dendi, kibirden hakikaten vazgeçildi mi? Yoksa orta ve alt sınıftan gelen AK Partili yöneticiler, bürokratlar, bunlar geldikleri makamlarda elde ettikleri kudretlerle büyüklenmeye devam ettiler. Bunlar önemli bir şey. Yani AK Parti çevreden gelen bir hareketti, bir siyasetti.
Evet.
Milletinde büyük bir teveccühü oldu bu nedenle. Şimdi merkeze yerleşti. Merkezde çok büyük imkanlara kavuştu. Merkezi etkiledi de. Ama merkezi etkilemekten daha çok merkezden etkilenmeye daha fazla başlandığında bence seçmen burada tavır ortaya koydu. Mesajlar verdi ama bu mesajlar tümüyle reddetmeye yönelik değil. Tümüyle tabiri caizse belini kırmaya yönelik de değil.
Hala birinci
ama,
parti.
Tabii hala birinci parti.
Hocam AK Parti şu
bu
an
çok yüzde, değerli bir oy oranı.
%44.3 bu, oyu var.
Hala bu seçmenin, bu tabanın kendi aidiyetine olan bağlılığını gösteriyor.
Birinci
bu çok değerli
parti.
Bir şey.
Ha, yani bu da bu büyük bir başarı
çok
yani.
Büyük bir başarı. Bunun değerini de bilmek
16,
lazım.
16-17 yıl sonra.
Bu bazı işte il başkanlıklarının kaybedilmesinin faturasını tabanına, halkına yükleyerek onu ötekileştirmeye yönelik dil kullanmaktan kesinlikle uzak durmak gerekiyor. Burada siyasi aktörler programlarında, söylemlerinde, tutumlarında, ilişkilerinde ne tür hata yaptılar? Onları bir gözden geçirmeleri, onlar üzerine düşünmeleri gerekir. Tabii 25 sene az bir sene değil. Büyük bir yani çeyrek yüzyıl demek.
Bir kuşak.
Değil mi? Bir kuşak yani.
Evet.
O nedenle daha kendisiyle yeniden yüzleşerek gerekli olan ıslahları, tabiri caizse ıslahları yapması gerekiyor. AK Parti bir tecdit siyasetini uyguladığı için başarılı oluyordu. Bu tecdit siyaseti devam etmedi mi acaba? Ondan sonra bu Cumhur İttifakı konusunda AK Parti Cumhurbaşkanlığını kazanması açısından büyük bir avantaja sahip oldu. Doğru. Fakat öte yandan bugün yerel seçimler noktasında bu ittifak da MHP çok daha karlı çıktı gözüküyor. Onu görüyoruz. Yani Ankara'daki durumlara baktığımız zaman İstanbul'da zaten MHP'nin çok ciddi bir oy oranı yok. İşte İç Anadolu'da bazı yerlerde AK Parti'den olan belediyeleri MHP'nin kazanması.
Evet.
Bütün bunlar bahsettiğimiz şeyi ifade ediyor. MHP'nin evet. Buradan daha karlı çıktığına yönelik. O zaman yani bir takım milliyetçilikle ilgili, Türklükle ilgili, beka meselesiyle ilgili, efendim Güneydoğu ile ilgili konularda yeniden kendine özgü bir dili yakalaması gerekir.
Evet. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programımız devam ediyor. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Seçimleri konuşuyoruz, yerel seçimleri konuşuyoruz. Genel bir değerlendirme yaptık programımızın ilk bölümünde. Bazı başlıkları konuştuk. Başlık başlık gidiyoruz aslında bu seçimleri değerlendirirken. Hocam ben bir de Kürt oyları
evet.
Sormak istiyorum. Yani Kürt vatandaşlarımız nasıl bir tavır takındı? Çok konuşuldu bu çünkü. HDP
evet.
Batı'da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz. İşte Doğu'da da kendi belediyelerimizi yine alacağız kayyumların
evet.
Elinden diye bir çıkış yaptı. Hatta bunun üzerine kurdu
evet.
Siyasetini. İşte İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da başkan adayı çıkarmadılar. Ne dersiniz yani muhalefetin tavrı ve şöyle bir de durum ortaya çıktı HDP ile ilgili. Millet İttifakı'nın içinde göstermek istemedi.
Evet,
Cumhuriyet Halk Partisi
evet.
Ve İyi Parti. AK Parti ve MHP işte o Millet İttifakı'na Zillet İttifakı diyerek İşte
evet.
Terörle iltisaklısınız, HDP de aslında sizin gizli
evet.
Ortağınız diyerek onları da bir şekilde konsolide etti. Bu Kürt seçmenin gözünde nasıl bir imaj oluşturdu? Mesela İstanbul'da bilmiyoruz şu anda CHP oylarının içerisinde Millet İttifakı'nı temsil eden CHP ve İYİ Parti ittifakının ne kadarı Kürt oyları, ne kadarı AK Parti'ye oy verdi çok bilmiyoruz ama sanki böyle keskin bir söylem vardı Kürtlere karşı Cumhur İttifakı'nda da.
Evet,
şimdi, nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi bir defa şu var, özellikle HDP'nin çok sert, keskin bir ideolojik hegemonyası var Kürt seçmenler üzerine Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Bu yeni dönemde bölgede devletin bazı müdahaleleriyle birlikte çukur siyasetinin sona erdirilmesi, güvenlik önlemlerinin alınması PKK'nın bu mutlak hegemonyasına göreli olarak bir son verdi. Ama tamamıyla sonlandırılmış değil. Yani orada bir öncelikle bir sosyal baskı var Kürtlere yönelik. Yani sen Kürtsün, biz Kürtleri temsil ediyoruz, bize oy vereceksin. Bu çok sert bir biçimde yapılıyor. Bu kalkmadıkça orada Kürtlerin iradelerini diğer siyasi partilerle, düşüncelerle etkileşime girerek kullanabilmesi kolay değil. İstanbul'da da bu sert sosyal etki var. Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı fakir varoşlarda, fakir bölgelerde HDP bunları çok birebir yüz yüze, eskiden Refah Partisi nasıl çalışmaları yapıyorduysa HDP'de böyle markajı alarak bunları devam ettiriyor. Fakat enteresan bir gelişme oldu. Bu Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesindeki güvenlik problemlerini belli ölçülerde çözmesiyle birlikte ilk defa orada oylar belli ölçülerde HDP'den yeniden AK Parti'ye doğru bir akış gösterdi. Mesela Bitlis ilk defa AK Parti tarafından alındı. HDP'dendi daha önce.
Şırnak öyle hocam.
Şırnak öyle oldu.
Ağrı alındı hocam. Çok ilginç. Savcı Sayan.
Evet.
Ağrı da kazandı.
Savcı Sayan kazandı.
Hocam Van'da da yine mesela %53 HDP, AK Parti %40. Evet, epey yüksek bir oy oranı.
Yüksek bir oy ve Sayın Cumhurbaşkanı oraya gitmeden birkaç gün önce de oradaydım ve AK Parti'nin adayının da aldığım bir takım bilgilerle çok da fazla aslında AK Parti'yi temsil etmediği söyleniyordu. Yani bir de işin böyle bir yönü var. Ondan sonra ama oy oranda yükselme oldu Van'da. Şeyde, diğer yerlerde oy, mesela Mardin'de de aynı şekilde AK Parti'nin oylarına bir yükselme oldu. Yeniden AK Parti'ye doğru bir akış var. Bu önemli bir değişme bence. Bunun bundan sonra da devam edebilmesi için.
Ve CHP'ye hiç oy yok hocam oralarda.
CHP'ye
çok az yani. Mesela
tabii.
Diyarbakır HDP %62.8, AK Parti %31. CHP herhalde %1-2 yani şu an yani göremiyorum.
Şeyde, Elazığ'da Karakoçan önemli bir yerde, büyük bir ilçe. Orada da mesela yeniden AK Parti kazandı. Yani HDP orada, Elazığ gibi bir yerde, bir ilçede HDP şeydi, başkanlığı elinde tutuyordu. Şimdi AK Parti kazandı. Böyle bir oy akışı var ama bu şey, şuna rağmen ama yani AK Parti de çok sert, deyim yerindeyse agresif bir seçim dilini kullandı. Yani HDP ile ye karşı bir mücadele vereyim derken zaman zaman bu mücadelenin dili Kürtler üzerinde de olumsuz bir biçimde yansıyacak bir şeye dönüştü zaman zaman. Hep öyleydi demiyorum tabii de. Bu belki biraz daha bundan uzak durulsaydı AK Parti çok daha fazla oy alabilecekti. Yeniden eski AK Parti diyelim 2000'lerin başına baktığımız zaman çok ciddi anlamda HDP ile baş başa giden, bazı yerlerden ondan daha yüksek oy alan bir duruma sahipti. Zaten Güneydoğu Anadolu'da veya Türkiye'de genelde Kürt vatandaşlarımız üzerinde en fazla oy alma imkanına sahip olan AK Parti'dir.
Evet.
HDP alıyor, AK Parti. Bu ikisi arasında bir rekabet, bir yarış var. Dolayısıyla bu yarış sürdürülürken birkaç şeye çok dikkat edilmesi gerekiyor. AK Parti'nin yerel dinamiklere, lokal dinamiklere daha dikkat etmesi gerekir. Adaylara çok daha dikkat etmesi gerekiyor o bölgede, lokal düzeyde adayları seçerken. Ve o zaman bence bu süreç daha olumlu yöne doğru bir şey olacak, bir akış olacak ve HDP o kemikleşen oy oranını korumaya devam edemeyecek. HDP tabii burada bedelini ödedi bir yönüyle CHP'ye, çünkü 7 Haziran seçimlerinde HDP'yi meclise CHP taşımıştı, değil mi? Hatırlayın, her CHP'linin evinden bir oy HDP'ye denmişti.
Evet.
Bu seçimlerde de, bu yerel seçimlerde de HDP CHP'ye
olan, evet, çalışmış oldu.
Çalıştı yani, o gözüküyor.
Evet. Yine hocam, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a karşı CHP'nin zaman zaman dillendirdiği işte diktatör,
evet,
artık hani kural tanımaz ithamları vardı. Şunu da görüyoruz, Yüksek Seçim Kurulu'nun çalışma şekli, tüm o sandıklardaki ıslak imzalı tutanakların internetten yayınlanması, tüm partilere gönderilmesi, bu açıdan da yani müthiş şeffaf bir seçim, değil mi?
Evet,
yani İstanbul'u, Ankara'yı herhalde hani diktatör bir insan kolay kolay bırakmazdı.
Kesinlikle.
Yani bu CHP'nin kendi başarısızlığının, politika üretememesinin getirdiği bir son bir sığınaktı bu söylem. Bu konuda ne dersiniz?
Şimdi burada hakikaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın zaman zaman çok sert bir dili var. Bir takım yanlışlıkları var. O, her insanın yanlışlıkları olabilir. Kendisi de bizzat, biz de insanız, zaaflarımız, yanlışlıklarımız var dedi. Ama onu diktatör olarak tanımlamak hakikaten büyük bir haksızlık. Türkiye'de bu seçimler bu kadar şeffaf olmazdı eğer diktatör olsaydı. Ondan sonra bu seçimlerin sonuçlarını, milletimize hayırlı olsun, İşte demokrasimiz çalıştı, yolumuza devam ediyoruz diye ilk açıklamalarına baktığımız zaman, balkon konuşmalarına baktığımız zaman, hiçbir diktatör niteliğe sahip olan bir siyasetçi böyle bir açıklama ve tavra sahip olmaz. Yani.
Evet.
Açıkça bu seçimde kıran kırana mücadele eden bir cumhurbaşkanı, bir lider, seçim bittikten sonra da her şey millet ne dediyse odur diyerek büyük bir olgunluk gösterdiğini söylemek gerekiyor. Ve CHP de çok iyi olduğu için bu oylara ulaştığını düşünmesin. Onu da bir söyleyelim. AK Parti kendi sorunlarıyla yeterince yüzleşerek onu çözemediği için CHP bu oyları aldı, bu şehirleri aldı. Yoksa bu CHP'nin AK Parti'ye göre daha iyi olduğu, daha iyi yöneteceği anlamına da gelmiyor yani. Bunu da açıkça görmek, bilmek gerekiyor. Nitekim İzmir örneği ortada. İzmir yıllardır CHP tarafından yönetiliyor. Öyle başarılı bir yönetim de yok yani.
Evet.
Ne bir metrosu vardır, değil mi bugün oranın?
Evet, evet.
Ne de İstanbul'un ve Ankara'nın sahip olduğu bir sürü ulaşım imkanlarına,
büyük bir gecekondu şehri İzmir.
Bir şehir de değil yani.
Hem böyle modern, evet, seküler bir tarafı var ama
CHP'nin bu kazanımları şehri, kendinden menkul olan kazanımlar olarak görmek de doğru değil. Onu da açıkça söylemek lazım.
Evet. Hocam biraz da gençleri konuşalım. Hem programın başında da söyledim. Yine bu konuyla ilintili olarak konuşalım. Bu 31 Mart'ta yapılan bu seçimde 18 yaşını dolduran 1 milyon 156 bin yeni seçmen oy kullandı.
Hı hı.
Yani 1 milyon 156 bin genç oy kullandı. Bu şu demek hocam, yani 2001 doğumlu gençler.
Evet.
Yani şöyle bakarsak nasıl bir atmosferde doğdu bu gençler? Bunlar bir yaşındayken AK Parti iktidardaydı ve o, evet, günden beri iktidarda. Yani gözlerini AK Parti ile, evet, açtılar. Hani biraz bizim gibi orta kuşak, orta yaş kuşağı ya da sizin gibi ağabeylerimizin başka hikayeleri var. İşte 80 ihtilalini,
evet,
hatırlıyorsunuz. İşte biz biraz Türkiye'nin
28 Şubat'ı
biliyoruz. Biz o, evet, Türkiye'nin İşte varlık yokluk alanlarını biliyoruz.
Evet.
Müreffeh olmamış daha.
Başörtülerin
dışlandığını,
üniversiteye alınmaması.
Onları gördük.
Mescitlerin bodrumlarla sınırlandırılması.
Muhafazakar dindar insanların devlet katmanlarında istihdam edilmemesi. Birçok şey gördük. Muhafazakar dindar insanların ötekileştirildiği, dışlandığı zamanlarda da yaşadık. Ama bu 1 milyon 156 bin genç hep AK Partili zamanlarda yaşadı. Tabii bunun hepsi muhafazakar insanlarımızın çocukları değil bunlar, ama bununla,
evet,
bağlantılı olarak konu da araştırma şirketinin bir araştırması var. 15-29 yaş arası gençlerin hayata bakışlarında ve yaşam şekillerinde son 10 yılda neler değişti diye bir araştırma yayınladılar. Bundan 2 hafta önce falan yayınlandı hocam bu araştırma ama biz fırsat bulamadık yoğun Türkiye gündeminden dolayı. Burada tabii şu başlıkla verildi bu araştırma daha çok. Son 10 yılda kendisini dindar, muhafazakar olarak nitelendiren gençlerin oranı %28'den 15'e geriledi dediler.
Evet.
Başka sonuçlar da var, onları da okuyacağım ama buradan ne söylersiniz hocam biz?
Şimdi evet, bu araştırma tabii 15'ten 28'e çok büyük bir rakam yani. Normalde şöyle bir algı var hepimizde. AK Parti dönemiyle birlikte İmam Hatipler yeniden açıldı. Başörtülüler özgürce üniversitelere, okullara gitmeye başladılar. Bürokraside yer aldılar. Gençler ondan sonra dinle ilgili daha serbest, daha özgür ilişki kurdular. Özgüvenleri gelişti. Çeşitli projelerle desteklendiler. Çeşitli STK'lar hükümetten destek aldı. Bu zaman zaman özellikle fanatik CHP'liler ve sert laikler tarafından da Türkiye dindarlaşıyor, her tarafı imam hatip yaptılar diye tepkilere neden oluyordu.
Evet.
Dolayısıyla bunun bir algı yanılgısı olduğunu görüyoruz burada. Hiç de böyle değil. Yani imam hatiplerin çok açılması insanların çok daha dindar olacağı anlamına gelmiyor. Dini yaşayışın daha özgürleşmesi dindarların da daha çoğalacağı anlamına gelmiyor. Ama bu anlamına gelmiyor diye biz bunları yapmayacak mıyız? Hayır. Yine bir ülkede din özgürlüğünün olması önemli bir şey. Dindar bir insanın da saygın bir vatandaş olarak hayatını sürdürmesi önemli bir şey. İstediği dini eğitimi alabilmesi konusunda alternatif seçeneklere sahip olması önemli bir şey. AK Parti bu adımları attı, bunun önünü açtı. Ama sonuçta dindarlık en nihayetinde bir parti meselesinin ötesinde olan bir bireysel hidayet meselesidir, tercih meselesidir, vicdan meselesidir. Yani bu proje meselesinin ötesinde olan bir şeydir.
Evet.
Tamam mı? Bir tarlayı planlarsınız, şuraya karpuz ekeceğim, ekersiniz, şu kadar çıktı. Ama ben bu okulu yapacağım, şu kadar dindar insan yetiştireceğim. Böyle bir şey yok yani.
Evet.
Dolayısıyla bunu yeniden bize gösteriyor
bu araştırma. Şu tür sonuçlar var hocam. Diyor ki rapor sonuç kısmında, gençler ülke geneline kıyasla çok daha eğitimli, çok daha modern, internetle çok daha ilişkili ve kültürel olarak da çok aktifler diye bir sonuç var mesela. Ama gençlerin inanç seviyesi ve örtünme oranları da ülke geneline göre daha düşük. Evet. Yani bir önceki nesle ya da daha öncekilere göre, diğer önceki nesillere göre. 10 yıl önce 29 yaş altı gençlerin sadece 5'te 1 öğrenciyken bu oran 2018'de 2 katına çıkmış hocam. Gerçekten zorunlu eğitimle birlikte zaten lise eğitimi artık zorunlu. Yani zorunlu üniversiteler de çok fazla.
Evet.
Yine ilginç olan, zaman zaman burada konuşuyoruz, evlilikle ilgili meseleleri konuşuyoruz. Bekar olan gençlerin oranı 10 yıl içinde %60'dan %75'e çıkmış. Hatırlarsanız en son konuşmamızda erkeklerde evlenme yaşı ortalaması 27.4,
evet.
Kadınlarda da 25.4'tü hocam.
Yani daha bir kalkınma içine yerleşen, sanayi toplum içine yerleşen bir gençlik geliyor aslında.
Daha çok çalışan, daha sosyal hayata katılan,
kariyeri edinmeyi öne çıkaran, ondan sonra işte hayat geçim imkanlarının zorlaştığı, belirleyici olduğu evlilikte.
Evet.
Bu standartları yakalamak için de daha geç evlenmek zorunda kalıyor insanlar.
Evet.
Türkiye bunlarla artık tanışıyor. Bunların içine yerleşmeye başlıyor.
Hocam 2008'de hayat tarzını modern olarak tanımlayanların oranı %34 iken bu oran 2018'de %43'e yükselmiş.
Evet.
Hani biz bunu da zaman zaman konuşuyoruz hocam.
Burada
hani
modernlikten ne anladığımız önemli tabii. Yani diyelim modernliğe eskiden belki daha fazla olumsuz anlam yüklüyordu insanlar.
Acaba şimdi teknolojik araç gereçleri kullanma da modernlik olarak adlandırılıyor.
Entelektüeller bunun daha farklı biçimde algılayabilir ama halk nezdinde modern derken dediğiniz gibi son gelişmiş teknolojileri kullanma açısından kendisini algılıyor olabilir. Teknolojiler de özellikle bu bilişim teknolojileri, bilgi teknolojileri çok yaygınlaştı yani. Gençler onları çok yoğun bir biçimde, çok etkili bir biçimde kullanıyor. Kitabı orada okuyor, gazeteyi orada okuyor, filmleri orada izliyor. O nedenle bu genç kuşak hakikaten bu iletişim teknolojisi içinde büyüyen, bunları çok iyi kullanan, bunlarla kültürel dünyasını yapılandıran bir gençlik. Bu kültürel dünya çok elbette modern, çok modern, çok postmodern hatta. Ve bu kültürel dünya geleneksel imajlardan, imgelerden, içeriklerden çok şey değil. Çok yeterli değil bu konularda, bunlardan da uzak. Fakat öte yandan da tabii bu teknoloji dünyası, bu sanal dünya, iletişim dünyası bu gençlere yeni bir kimlik getiriyor, yeni bir dünya sunuyor. Bunlarla nasıl başa çıkacaklar? Bunları yeniden nasıl yapılandıracaklar? Bu yaş grubu aynı zamanda henüz daha süküne ermiş, karar vermiş, kimliğini olgunlaştırmış bir yaş grubu değil. Yani bir defa gençlik yaş grubu dalgalı olan bir yaş grubudur. Yani şimdi biz hani gençlerimiz önemlidir, şudur, elbette önemli. Elbette değerlere saygı duymak lazım, onları dinlemek lazım. Ama gençlik henüz daha dalgalı olan, arayışını tamamlamayan bir yaş grubu olarak görüp onlarla kendimizi tanımlamak, onların dedikleri kararlarının tamam budur diye bir şeye, bir sonuca gitmek de zor yani.
Evet. Hocam iki sonuç daha okuyayım.
Bir olgunlaştıkları zaman ne olacakları, yani bu 25 yaş sonrası insan tam insan oluyor yani.
Bir iki sonuç daha var, ardından bir soru soracağım hocam. Şimdi demiş ki gençler, gerektiğinde siyasi partiler kapatılmalıdır diyenlerin oranı %54'ten bu son 10 yılda %40'a düşmüş. Gerektiğinde asker yönetimi ele almalıdır diyenlerin oranı da yine %51'den %22'ye düşmüş. Evet. Son bir yine bir dindarlık belirtisi ile alakalı bir istatistik var. Düzenli olarak oruç tutarım diyenlerin oranı %74'ten %58'e, düzenli olarak namaz kılarım diyenlerin oranı da %27 iken bu oran 2018'de %24'e düştü. Hocam evet, bir taraftan işte
oruçta çok dramatik bir düşüş var. Namazda yine o kadar büyük bir makas yok. Enteresan bir şey. Belki bunları daha derinliğine çalışmak lazım.
Evet.
Fakat dediğim gibi yani gençlik dalgalı bir yaş grubudur. Gençliğe bakarak biz Türkiye'yi anlamaya çalışırsak yanlış yaparız. Bu gençlerle ilgilenmeyeceğimiz anlama gelmez ama gençlerle de dünyaya bakmamamız, topluma bakmamamız gerektiğini de bilmemiz gerekir. Popülizmin de gereği yok yani açıkçası.
Evet, evet. Bu manada yani Türkiye'de tabii İşte muhafazakarlık, dindarlık araştırmaları falan söz konusu olunca herkes bir AK Parti'ye dönüp bakıyor. Yani AK Parti'nin politikalarına bakıyor, eğitim politikalarına bakıyor, sivil toplumla ilişkilerine bakıyor, cemaatlerle, vakıflarla ilişkilerine bakıyor. Bu oranlar yani hocam hem olumlu hem olumsuz manada. Evet. AK Parti'ye ne yüklüyor sizce? Yani
ya burada AK Parti'ye tabii ciddi bir görev yüklüyor. O da şudur. AK Parti hakikaten daha önceki partilere göre dini içeriği, tonu, rengi, kokusu daha yüksek olan bir parti. Söylemlerinde de bu böyledir. Yani aktörlerinin pratiklerinde de dindarlık daha belirgindir. Dolayısıyla AK Parti kendisi böyleyken yönettiği ve eğitiminden geçen bu gençler neden aynı paralelde bir duruma sahip değiller diye kendi kendisine sorması gerekiyor. Bunlar üzerine düşünmesi gerekiyor. Bu burada bence olabildiğince daha lüks binalar yapmak, daha böyle jantiye mi deniyor ne?
Jön
tipi gençler toplumun önüne koymaktan öte daha anlama ilişkin, ruha yönelik niteliğe yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Az olsun, doğru olsun, iyi olsun.
Yani günlük bu politikalar günlük değil değil mi hocam? Uzun evet, yılları evet, dinle kapsayan ilgili politikalar üretilmeli.
Bu çalışmalarla siyaset arasında belli bir mesafe olması lazım. Siyasette her zaman pragma öndedir. Çıkarlar öndedir, çatışmalar öndedir. Gençlik çok fazla siyasetle ilişkili hale getirilirse gençlik bunlarla uğraşır. Din konusunda yine çatışma, menfaat ve diğer bahsettiğimiz negatif şeyler üzerinde algılamaya başlar. O nedenle gençlik bence yaş grubu olarak daha idealist olmalı. Daha dava bilincini taşımalı. Menfaatı, makamı, çıkarı daha olgun yaşa gelince düşünmeli bence biraz.
Evet.
Ama parti tamamıyla genci kuşatarak böyle bir bilinç içine onu yerleştirdiği zaman o dinin idealist kimliğiyle beraber yaşaması zorlaşıyor. Ya orada tepki gösteriyor, dinden uzaklaşıyor, ya da küsüyor, bir kenara çekiliyor, ya da tamamıyla daha ikircilikli bir kimlik gelişiyor burada açıkçası.
Şizofren bir kimlik.
O nedenle evet, bu gençlik siyaset ilişkilerini gözden geçirmek gerekiyor. Gençlerin böyle 18-20 yaşındaki bir gencin hemen düşüneceği şey, ben burada başkan olayım, şurada yardımcı olayım, şurada il meclis üyesi olayım, şurada başkanın danışmanı olayım, şu vekille görüşeyim. Bu tür taleplerden daha mesafeli olması lazım bu tür taleplere karşı.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim bu değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırk Ambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.